Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine farklı bir şeyle karşınızdayım. Bugün de baştan sona Yeni Ahit diye bir podcast oluşturma kararı verdim. Baştan sona Yeni Ahit'i okurken hem okuyup hem aynı zamanda yorumunu yapıp daha sonra ortaya neler çıkacak bakalım. Ben onu görmek istiyorum. İnşallah faydalı olur, güzel olur. Başlayalım. Bugün Matta kısmının, İncil'in ilk kısmının 1 ve 5. babları arasını okuyacağız. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden başlayabilirim. Matta ilk kısmı İsa Mesih'in soyu. İbrahim oğlu Davut oğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir. İbrahim İshak'ın babasıydı. İshak Yakup'un babasıydı. Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı. Bu kısmı atlıyorum çünkü böyle soy ağacını sayıyor. İsteyen zaten internette vesaire bulunabiliyor kolayca. Son kısmına geleyim direkt. Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den Mesih diye tanınan İsa doğdu. Buna göre İbrahim'den Davut'a kadar toplam 14 kuşak, Davut'tan Babil sürgününe kadar 14 kuşak, Babil sürgününden Mesih'e kadar 14 kuşak vardır. Şimdi bu ilk kısmı bitirdik. Bu ilk kısımda benim için önemli olan nedir yorumlamam gerekirse? Matta'nın bu ilk kısmı aslında Hristiyanların neden evrim teorisine bu kadar karşı çıktıklarını gösteriyor. Çünkü soy kütüğü İsa Aleyhisselam'ın soy kütüğü. Diğerleri önemli değil aslında birazdan ileride değineceğim ona. İsa Aleyhisselam'ın soyu önemli. Neden önemli? Çünkü Tanrı olduğuna inanılıyor. Tanrı'nın soyunun da önemli olması gerekir. Çünkü Tanrı o soya gelecek ve bir beşerden doğacak, Meryem annemizden doğacak. Böyle olunca da evrim teorisine direkt karşı çıkmaları gerekiyor. Çünkü öteki türlü bu soyun en ucuna gitseniz elbet bir istenmeyen durumla karşılaşacak Hristiyanlar. Bu yüzden de bu kadar karşılar. İsa Mesih'in doğumu kısmı. İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğunu ve herkesin önünde olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi. Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Burada iki tane önemli nokta var benim gördüğüm kadarıyla. Birincisi, Yusuf her ne kadar Meryem'in onu aldattığını düşünse bile yine de iyi niyetiyle ayrılmaya karar veriyor. Allah da ona bunun karşılığında bu durumun böyle olmadığını gösteriyor. Aslında Meryem'in rahmindekinin İsa olduğunu söylüyor ve onun da kutsal ruhtan olduğunu söylüyor. Yani Tanrı katından geldiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de kutsal ruh genelde Cebrail için kullanılır. Burada da yine Tanrı katına atfedilen bir durum var. İkinci durum ise adını İsa koyacaksın ve halkını günahlarından o kurtaracak kısmı. Günahlardan kurtarma mevzusu Hristiyanlıkta gayet çok önemli bir konudur. Çünkü Hristiyanlık inancının nadir mezhebi hariç çoğunluğunda iman öğretisi esastır. Yani iman ederseniz kurtuluşa erersiniz. Bazı mezheplerde amel dışlanır. Yani ameli iyi kötü olması önemli değildir. Onu iyi ya da kötü kılacak şey tanrısal olgudur. Bu da böylece aslında buradan anladığımız şunu da çıkarabiliriz. Günahlardan kurtaracak ama nasıl? Yani Hristiyanlar bunun çarmıha gerilme şeklinde olduğunu savunuyorlar fakat İncil şu an öyle bir şey belirtmedi. Devam edelim. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacaklar. İmanuel Tanrı bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu. Burada önemli çok bir şey görmedim açıkçası. Bir değineceğim bir kısım var ama ileride de değineceğim ona. Tasdik meselesiyle alakalı. Yıldız bilimcilerin ziyareti. İsa'nın Kral Herodes devrinde Yahudiye'nin Beytlehem Betlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük. Ona tapınmaya geldik. Kral Herodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Bütün başkâhinleri ve halkın din bilgilerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. Yahudiye'nin Betlehem kentinde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır. Ey sen, Yahuda'daki Betlehem. Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü halkını İsrail'i güdecek önder senden çıkacak. Yani burada şehre bir atıf var. Aslında işte tasdik meselesi burada. Hem şurada çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır denmesinde hem de Yahuda'daki Betlehem önder senin arandan çıkacak önemsiz değilsin vurgusu aslında burada hem eski ahitte belirtilecek olan şeyin hem de İsa Aleyhisselam'ın çıkacağı bölgenin önemini vurgulamak açısından aslında İncil'i bir tasdik meselesiyle Tevrat'a da bağlıyor. Bunun üzerine Herodes yıldız bilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. Gidin, çocuğu dikkatle arayın. Bulunca bana haber verin. Ben de gelip ona tapınayım diyerek onları Betlehem'e gönderdi. Yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazineleri açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Sonra gördükleri bir düşte Herodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler. Yani burada Allah onlara yardımcı oluyor hem Herodes'in yanına dönmemeleri için hem de yine İsa Aleyhisselam'ı tasdik eden bir durum var. Yıldız bilimciler yani işin uzmanları. Yıldızın onun üzerine doğru doğmasından onun mesihliğini anladıklarını İncil en azından bize belirtiyor. Yani böyle bir iddiası var. Mısır'a kaçış. Yıldız bilimciler gittikten sonra Rabbin bir meleği Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Herodes öldürmek için çocuğu aratacak. Böylece Yusuf kalktı aynı gece çocukla annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Herodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. Oğlumu Mısır'dan çağırdım. Herodes yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Betlehem ve bütün yöresinde bulunan 2 ve 2 yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü. Böylelikle peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. Ramada bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık. Buradan anladığımız kadarıyla da en azından benim anladığım şöyle. Yine bir tasdik ilişkisi var. Ramada bir ses duyulması, peygamber Yeremya'nın aracılığıyla gelen sözün İncil'de doğrulanması gibi bir durum var. Ayrıca buradaki tarihsel gerçekliği araştırmak isterdim fakat bu işin altından kalkamam yani çok uzun sürer. Bir tarihçi olarak aslında bunu yapmam gayet güzel olur ama bütün İncil'i aynı şekilde tarihsel bir veriye tabi tutarsak bunun üzerinden ciltlerce kitap bile çıkabilir. O da burada yapılabilecek kolaylıkla bir iş değil. Nasıra'ya dönüş. Herodes öldükten sonra Rabbin bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al, İsrail'e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü. Bunun üzerine Yusuf kalktı. Çocukla annesini alıp İsrail'e döndü. Ama Yahudiye'de Herodes'in yerine oğlu Arhelas'ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada uyarılınca Celile bölgesine gitti. Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu peygamberler aracılığıyla bildirilen ona Nasıralı denecektir sözü yerine gelsin diye oldu. Burada yine tasdik ilişkisi var. Aslında Matta'nın bu ilk kısmının İncil'i doğrulamaya çalıştığını görüyoruz. Yani İncil'in Allah'tan geldiğinin bir savunusu aslında. Hristiyanlar bunu böyle demiyorlar. Kutsal ruhun esinlenmesiyle oluştu diyorlar. Fakat bizim inancımıza göre öyle olmadığı için bunu belirtmek istedim. Nasıralı denecektir sözü de zaten İsa Aleyhisselam'ı biz de Nasıralı İsa diye tanıyoruz. Aslında burada bir enteresan bir kader algısı var. Yani bana öyle geldi. Çünkü yaşanan her şey hem Yusuf'un çocuğunu alıp gitmesi vesaire, Arhelas'ın kral oluşu hepsi İsa Aleyhisselam'ın Nasıra'ya yerleşmesi için dizayn edilmiş gibi. Bu ilginç gerçekten. Enteresan bir durum. Yahya'nın çağrısı. Matta 3'e geçtik. O günlerde vaftizci Yahya Yahudiye çölünde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu. Tövbe edin. Göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Nitekim peygamber Yeşaya aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti. Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın. Geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Özür dilerim. Çölde haykıranın kim olduğunu bilmiyorum ama Yeşaya dediğine göre tahminim o olması gerek. Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzeltin derken burada İsa Aleyhisselam'a tanrılık atfettiğini belirtemeyiz bence. Çünkü misal Tevrat veya Kur'an'dan da bahsetsek o da sonuçta Rabbin yoludur. Yani siz o yola bağlandığınız zaman Rabbin yoluna bağlanmış olursunuz ki bu İsa Aleyhisselam'ın kendisi için olmayıp onun sözü için, getirdiği kitap için. Yine Hristiyanlar onun bir kitap bıraktığına inanmıyorlar ama olabilir. Yahya'nın deve tüyünden giysisi belinde deri kuşağı vardı. Yediği çekirge ve yaban balıydı. Yeruşalim bütün Yahudiye ve Şeria yöresinin halkı ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor. Onun tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Ne var ki birçok ferisi ile Saduki'nin vaftiz olmak için kendisine geldiğini gören Yahya onlara şöyle seslendi. Ey engerekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek. Buğdayını toplayıp ambara yığacak. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacak. Burada hem yabası elinde vesaire harmanı temizleyecek derken aslında kendinden sonraki gelecek kişinin özelliklerini, vasıflarını belirtiyor. Ve burada benim dikkatimi çeken şu nokta var. İbrahim'in soyundanız diye düşünmeyin. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir kısmı. Aslında burada soya vurgu yapmanın, soy üstünlüğünü düşünmenin hiçbir önemi olmadığını savunuyor. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan olmanın sizi hiçbir şekilde kurtarmayacağı belirtiliyor. İsa vaftiz oluyor. Bu sırada İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria Irmağı'na Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir. O zaman Yahya onun dediğine razı oldu. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum dedi. Burası bence önemli. İsa Aleyhisselam'a tanrılık atfedilmesinin aslında yanlışlığını gösteriyor olabilir. Ya, İncil'in ilerleyen yerlerinde zaten göreceğiz de. Bu kısımda bence şurası dikkat çekici. İsa vaftiz olur olmaz, güvercin gibi Tanrı'nın ruhu onun üzerine iniyor. Tanrı'nın ruhu vaftiz olduktan sonra iniyorsa, o zaman vaftiz olmadan önce neredeydi İsa Aleyhisselam zaten doğuştan tanrılık vasfına sahipse. Yani baba oğul kutsal ruh gibi teslisin, üçlü birliğin bir manası var ise bu kısmın açıklaması nasıl? Buna ayrıntılı bir şekilde bakıp daha sonra açıklayabilirim inşallah. İsa deneniyor. Matta 4. Bundan sonra İsa iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Burası gerçekten İncil'in hoşuma giden kısımlarından birisi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz sözü aslında Hristiyanların hepsinin seküler düzene karşı olması gerektiğini, yani salt dünyevi değerlere adapte olup bunun peşinden koşmanın yanlışlığını gösteriyor ve sekülerizmin güzelce bir eleştirisini yapıyor İsa Aleyhisselam burada. Kendi sözleri olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Yani o da önemli bir konu. Kur'an sonuçta bir tasdik ilişkisi var yeni ahitle de eski ahitle de arasında. Ama nereyi tasdik ediyor, nereye yetmiyor, çok ayrıntılı zor bir iş. Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp Tanrı'nın oğluysan kendini aşağı at dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. İsa iblise şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin diye de yazılmıştır. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. Çekil git şeytan. Tanrı'nın Rabbe tapacak yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler. Burası yalnız Tanrı'ya kulluk etme kısmında bir tevhidi bir inanca doğru var ama zaten İncil'in kendisinde ben tevhidi bir inancın olduğunu diğer kısımların sonradan anlamayan kaydırıldığı kanaatindeyim. Bir de Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin dediğim kısım önemli. Burada iblis İsa Aleyhisselam'a sen Tanrı'nın oğluysan at kendini aşağı. Nasıl olsa bir şey olmayacaktır mantığıyla hareket ediyor. Ama Tanrı'nın koyduğu kurallar her zaman geçerlidir. Yani biz buna sünnetullah diyoruz. Sünnette Allah'ın sünnetinde değişme göremezsiniz. Böyle olunca da Allah dünyayı zaten anlayabilelim diye fiziki kurallar çerçevesinde yaratmış. Öyle olmasaydı biz bu dünyadaki hiçbir şeye anlam veremezdik. Bu çerçevede de yere atlarsanız düşmeniz mantıklıdır. İsa Aleyhisselam da bunun üzerine zaten Tanrı'yı denemeyeceksin, onun koyduğu kurallar var der gibi bir iblise karşı gelişte bulunuyor. İsa müjdeyi duyurmaya başlıyor. İsa Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celile'ye döndü. Nasıra'dan ayrılarak Zebulun ve Naftali yöresinde Celile Gölü kıyısında bulunan Kefernahum'a yerleşti. Bu peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zebulun ve Naftali bölgeleri Şeria Irmağı'nın ötesinde deniz yolunda ulusların yaşadığı Celile. Karanlıkta yaşayan halk büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanlara ışık doğdu. Aslında bu tabii ki hani peygamber gelen bir toplum karanlıklar içinde kaldıktan sonra aydınlığa çıkması için çok önemli bir destektir bu Allah katından gelen. Peygamberin gelişi insanlar için önemli bir destektir. İsa Aleyhisselam'ın gelişiyle de ölümün gölgelediği diyardaki yaşayanlara doğal olarak ışık doğmuş oluyor. O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. İsa ilk öğrencilerini seçiyor. İsa Celile Gölü'nün kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Simon'un kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. Onlara ardımdan gelin dedi. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi Zebedin'in oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi ile birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Böylece aslında tebliğ yapacağını belirtiyor İsa Aleyhisselam. Yani insan yakalayacağız, insan tutan balıkçılar olacak olmaları bir nevi bizdeki cihat anlayışı gibi. Son kısım. İsa hastaları iyileştiriyor. İsa Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı, ünü. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri ona getirdiler, hepsini iyileştirdi. Celle, Dekapolis, Yenuşalim, Yahudiye ve Şeria Irmağı'nın karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar onun ardından gidiyordu. Bu da Allah'ın Hazreti İsa'ya verdiği büyük bir mucize. Hastaları iyileştirebiliyor ve böylece Matta'nın 1 ve 5, 4. kısımlarını tamamladık. 5'e kadar geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu seri inşallah tutar ve güzelce devam edebilirse İncil'in tamamını bitirip iyice yorumlayabiliriz diye umuyorum. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, baştan sona Yeni Ahit isimli programımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Bugün aslında 5. kısımdan 10. kısma kadar Matta İncil'ini yorumlayacaktım. Fakat 5. kısım biraz önemli geldi bana. O yüzden 5'ten 7'ye kadar, 7 dahil, daha sonra 8-10 arası yapıp yani böleceğim ki ben yorulmayayım, sesim gitmesin. Hem de anlatmak istediklerim daha net anlaşılsın diye. O zaman başlayalım. Gerçek mutluluk. İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi. İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Şimdi bunları tek tek yorumlayarak gitmek istiyorum. Önemli geldi çünkü bana. Ruhta yoksul olmak ne demek? Yani bu ruhta yoksul olanların, çünkü göklerin egemenliğinin onlara gideceğini söylüyor İsa Aleyhisselam İncil'in bu kısmında. Ruhta yoksul olmak demek aslında her şeyini Allah'a teslim etmiş olmak demek burada vurgulanan. Yani diyor ki İsa Peygamberimiz, eğer ki bu da değişmemiş kısımlarındansa İncil'in, ki olabilir, onu bilemiyorum. Yani diyor ki kendinizi, ruhunuzu Allah'a teslim ettiği kadarıyla göklerin egemenliği de size verilecektir. Aslında bu bizdeki İslam inancındaki şeye de benziyor. Ne mutlu yaslı olanlara, çünkü onlar teselli edileceklerdir. Ben de buradan biraz şunu görüyorum. Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın da mesela Kur'an'da çok fazla vurgulanır. Kendini niye kahrediyorsun inanmayanlar için vesaire şeklinde. Burada biraz o var gibi sanki. Yaslı olanlar, yani insanların başkaları için bir şeyler tutması veyahut bu dünyada acı çektikleri yaslara karşı sabretmeleri de olabilir. Teselli edileceklerinden bahsediliyor çünkü. Yani sınav ortamının aslında geçerliliğiyle alakalı bir durum. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Yani aslında burada da şu vurgulanmak isteniyor bence. Dünya üzerinde sert davranışlar göstererek, agresif olarak, daha insanlara ezici, sert davranarak dünyada bir şeyler elde edebilirsiniz. Fakat Tanrı diyor ki ne mutlu yumuşak huylu olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Yani aslında her şey gelip geçtiği zaman tüm o gücüyle insanları ezenler, insanları öldürenler, zulmedenler hepsi yok olup giderken yumuşak huylu olanlar tüm bunların mirasçısı olacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara, çünkü onlar doyurulacaklar. Aslında bu da çok önemli bir vurgu tabii ki. Yani İncil'i doğru araştırma açısından da eğer doğruluğu arayan Hristiyanlar varsa yönlerinin Kur'an-ı Kerim'e doğru döneceği kanaatindeyim. Yani bu ayeti dikkate alsınlar bence. Doğruluğa acıkıp susamak ne demek peki? Doğruluğa acıkıp susamak da aslında hiçbir şey üzerinde böyle salt dogmatik düşüncelerle değil, doğruluğun peşinde olmak demek. Yani doğruluğun peşindeyseniz, Tanrı'nın yolunu, gerçekten yolunu arıyorsanız, o sizi bir şekilde zaten kendi yoluna götürecektir. Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlar merhamet bulacaklar. Buradan da ne anlıyoruz? Demek ki merhametli olmayanlar, az önce bahsettiğim gibi zulmedenlere de Allah zulmedecek. Ne mutlu yüreği temiz olanlara, Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Bu mevzu Ruyetullah mevzusu İslam tarihinde de oldukça önemlidir. Tanrı'yı, Allah'ı görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz? Görünebilir bir varlık mı? Görünebilir olması için bir mahiyeti mi olacak yoksa bu içsel bir görüntü mü? Ya bu bayağı Ruyetullah mevzusu çok tartışmalı bir konu. Hristiyanların kutsal kitabında ise yüreği temiz olanlara Tanrı'nın gözükeceği vurgulanıyor. Hristiyan Ruyetullah ile ilgili bir bilgim yok açıkçası. O yüzden buraya dair çok büyük bir yorum yapamayacağım. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. İşte geldik en önemli yerine bence. Burayı çok önemli buluyorum. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Zaten şimdi İncil'leri elinize aldığınız zaman Matta olsun, Markos, Luka, Yuhanna neyse hepsinde bir böyle Tevrat'ın o daha agresif tutumuna karşı daha yumuşak bir tutumun olduğunu görebilirsiniz. Yani sevgi dinidir denir Hristiyanlığa. Ben buna katılıyorum. Daha şeydir. Nasıl tarif edebilirim? Daha yumuşak huyludur. Tutumu daha yavaştır. Yani şu vardır Hristiyanlık öğretisinde. Size birisi bir tokat atıyorsa öteki yanağınızı dönün. Mesela bizim dinimiz İslam böyle değildir. Size bir tokat atana siz de tokat atın. Eğer o vazgeçerse siz de vazgeçin gibi bir öğreti vardır bizde. Ki bence doğru olanı budur. Yani Hristiyanlığın bu kısmını ben çok rasyonel bulmuyorum. İnsanın uygulaması bunu gerçekten zor. Uygulayabilirse güzel ama uygulaması cidden zor. Şimdi dağılmadan konumuz gelelim. Burada barışı sağlayanlara Tanrı diyor ki onlara Tanrı oğulları denecek. Şimdi burada Tanrı oğulları barışı sağlayanlara denecekse, kitapta da Hazreti İsa için Tanrı oğlu ibaresi geçiyorsa, ona teslis inancı gereği siz Tanrı derseniz, o zaman barışı sağlayan herkese Tanrı demeniz gerekir gibi bir sonuç çıkıyor. Yani buna zorlama bir yorum dahi yapmadan buna ulaşabiliyorum. Bu noktada da çok önemli. Bunun da yerini söyleyeyim isteyenler bakabilsin. Matta İncili 5. bab 9. ayet. Şimdi devam edelim. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. İşte bu aslında bizim yine cihat anlayışımıza benzeyen bir durum. Yani zulüm görenleri kurtarma amaçlı, doğruluğun peşinde ezilme amaçlı bu tarz şeyleri amaç edinmiş Allah'ın yolunda mücadele edenler göklerin egemenliğini kazanacaktır diyor İncil. Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. Bu öğreti hemen hemen Kur'an-ı Kerim'de de var. Çünkü peygamberlerin hemen hepsine zulmedilmiştir. Aşağılanmışlardır. Bir nevi mecnun denmiştir onların çoğunluğuna. Ki Peygamber Efendimiz kendisi dahi şüpheye düşmüş ki Rabbimiz ona Kur'an-ı Kerim'de sen mecnun değilsin diye uyarıda bulunuyor. Ne derece bir baskı ortamı olduğunu buradan görebiliriz açıkçası. Tuz ve ışık. Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğini altına koyamaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler. Bu olayın tuz ve ışık kısmının kesinlikle İslam ümmeti tarafından uygulanması gerektiği kanaatindeyim. Yani aslında demek istediği bu kısmın diyor ki siz çalışmalarınızla önder olun ki insanlar sizi gördükçe dininizin güzelliğini anlasınlar. Siz kötü olursanız bugün bu algı aslında çok fazla yaşanıyor. Müslümana bakıp İslam'ı eleştirme var mesela. Ya da bunu biz de yapıyor olabiliriz belki Hristiyanlara bakıp kutsal kitaplarını, Yeni Ahit'i eleştirmeyi. O yüzden biz ne kadar iyi olursak dinimize karşı o kadar insanlar daha sıcakkanlı yaklaşır ve gönüllerin ısınması açısından belki bir yol olabilir diye düşünüyorum. Kutsal yasa. Kutsal yasayı ya da peygamberin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse göklerin egemenliğinde en büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim. Doğruluğunuz din bilginleriyle Ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Burası biraz enteresan bir bölüm. Şimdi baştan ilerleyelim. Şimdi burada İsa Aleyhisselam'ın vurguladığı üzere kutsal yasa ya da peygamberin sözlerini geçersiz kılmaya gelmiyor. Yani yine tasdik ilişkisi var. Bu önceki peygamberleri silip atacağım, ben tekim gibi bir düşünce yok. Şimdi Tanrı olsa önceki peygamberlerin sözlerini silmeye gelmedim, ben de bir devamlar olayım mantığı açıkçası çok da tutarlı gözükmüyor. Tamamlamaya geldiğini vurguluyor. Kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak kısmı. Şimdi burası bana biraz şunu hatırlatıyor. Sonuçta kitapların değiştiğini biz biliyoruz. Kitaplar değişiyor. Kutsal kitapları insanlar bozabiliyor. Peki bu Kur'an'da da olan, bu değişmez olan şey nedir? Kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta. Bu bence levh-i mahfuz. Burada bahsedilen kutsal yasa levh-i mahfuz. Bu nedenle buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner başkasına öyle öğretirse göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak vurgusu yapılıyor. Doğruluklarının din bilginleriyle Ferisilerinkini aşması mevzusu ise, bu da aslında burada Ferisilere bir övgü, ayrıca din bilginlerine de bir övgü geliyor bence. Onları aşarsanız göklerine, aşmadan göklerin egemenliğine giremeyeceğiniz vurgulanıyor. Öfke ve cinayet. Bu İncil'in bu kısmı biraz böyle Tevrat'ın, Musa Aleyhisselam'ın 10 emrinin açıklaması gibi de aslında benziyor. İleride şimdi göreceğiz zina vesaire kısmını. Öfke ve cinayet. Atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşini hak edecektir. Bu yüzden sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan adağını orada sunağın önünde bırak. Git önce kardeşinle barış. Sonra gelip adağını sun. Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca, yargıç da gardiyana teslim edebilir. Sonunda da hapse atılabilirsin. Sana doğrusunu söyleyeyim. Borcunun son kuruşunu ödemeden de oradan çıkamazsın. Şimdi burada dediğim gibi işte sevgi dini mevzusu. İnsanların birbirleriyle sevgiyle yaklaşmasını öğütlüyor öfke ve cinayet kısmında İncil. Adam öldürmeyi kesinlikle yasaklıyor. Hatta insanların birbirini kırmasına bile karşı tavır alıyor. Dinsel ibadetleri yerine getirmeden önce İnsanların birbirleriyle barışıp kardeşlik içine gelmeleri gerektiğini söylüyor. Böyle olmazsa da yargıca, oradan gardiyana bu şekilde ilerleyip hapse atılacağını vurguluyor. Bu hapiste tabii ki cehennem, yani belli açıklamalarından burada bir metafor olduğu belli oluyor. Zina ve boşanma. Zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Bakın yine öncekilere vurgu var. Ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin denmiştir. Ama ben size diyorum ki karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Şimdi burası da yine önemli evlilik akdi ile ilgili İncil'in söyledikleri. Zina etmeyeceksin, bu insanlık tarihi boyunca zaten gelmiş geçmiş önemli bir şey. Fakat burada vurgulanan benim için önemli bir durum var. Bu İncil'in demeyeyim de daha doğrusu Hristiyanlık ontolojisinin bir yanlış yansıması olduğunu gösteriyor bana göre. Çünkü çoğu alanda bir önceki baştan sona yeni ahit kısmında da vurguladığım gibi iman öğretisi esastır Hristiyanlıkta. Yani salt iman ettikten sonra bazı iyilik ve kötülüklerin amacının olmayabileceği vurgulanır. Çünkü aslında size bunu yaptıranın Tanrı olduğu inancı vardır. Yani bunu bütün Hristiyanlara söyleyemem ama böyle bir Hristiyanlık anlayışı var. Şimdi bu kitap bunu eleştiriyor. Bir kadına şehvetle bakan adam yüreğinde o kadınla zina etmiş oluyorsa bunu Tanrı'nın gerçekleştirmiş olmaması gerekir. Eğer öyle olduysa sağ gözün günah işlemesine neden olsa onu çıkarat emri saçmadır. Burayı böylece atlayabiliriz. Yani bu kısım bence mantıklı, güçlü de bir durumu var. Karısını boşar sonra boşanma belgesi versin mevzusu bizdeki biraz mehre benziyor galiba, ayrıntısını bilmiyorum. Fakat karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya etmiş olur diyor İncil. Ki bu aslında günümüz toplumu için belki geçerli olmayabilir. Çünkü kadınların da ellerinde maddi güçleri oluyor. Bunu şu an biliyoruz. Olmayan kadın için evet zinaya etmiş olabilir. Ama İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı yıllar, ondan 100 yıl sonrası, 500 yıl sonrası için düşünürsek bu kesinlikle doğru. Burada tarihselci bir yaklaşımla yaklaşırsak doğru. Ama günümüz için yorumlarsak yanlışlanabilir bir durum. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur diyerek boşanmış bir kadınla evlenmeyi yasaklıyor İncil. Ant içmek. Yine atalarınıza yalan yere ant içmeyeceksin ama Rabbin önünde içtiğin antları yerine getireceksin dendiğini duydunuz. Oysa ben size diyorum ki hiç ant içmeyin. Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır. Ne yer üzerine, çünkü orası onun ayak taburesidir. Ne de Yeruşalim üzerine, çünkü orası büyük kralın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin. Çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Bundan fazlası şeytandandır. Burada bir kader mevzusuna bir giriş var. Aslında bunlar bayağı ayrıntılıymış. Ben bugün bu 5. kısmı bitirdikten sonra 6'ya geçmeden bir ara vereyim. Yoksa boğazım da yetmeyecek buna. Şimdi gelelim ant mevzusuna. Ant zaten yalan yere içilmemesi gerektiği eskiden beri biliniyor. Bunu vurguluyor İncil. Fakat artık diyor ki İsa Aleyhisselam hiç ant içmeyin. Çünkü sizin kendinizin hiçbir şeyiniz yok. Neyin üzerine ant içebilirsiniz size getiriyor lafı. Bu devamında saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz vurgusu bence buna dayanıyor. Siz kendi saçınızın rengini bile değiştiremezken kendi isteğinizle neyin üzerine ant içiyorsunuz? Siz kimsiniz vurgusu var aslında. Ve evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Bundan fazlası şeytandandır. Kafayı karıştırmayın. Söz vermeyin. Durduk yere boşu boşuna kendinizi yormayın diyor yani. Aslında burada şunun önemi de vurgulanıyor bence. Ant içtiğiniz zaman tutmazsanız demek ki bunun Rabbin katında bir problemi var. Hristiyanlık inancında bu en azından böyledir ki bizde de böyle olması mantıklı. Göze göz, dişe diş. Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. İşte geldik, az önce de vurguladım. Buradaymış o kısım, bilmiyordum. Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla 2000 adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin. Sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin. Şimdi burası gerçekten uygulaması çok zor. Yani bunu bir mümin Müslüman da uygularsa uygulayabilir.
Rabbimiz bizi böyle bir zorunlulukta tutmamış. Bize tokat atma yetkisi veriyor İslam inancında. Fakat bunu yaparsak daha güzel olur. Çünkü belki kötüye iyilikle karşılık verirseniz, Kur'an-ı Kerim'in vurguladığı gibi, belki onun kalbinin ısınması için bir vesile olur. Fakat bir insan için bunu yapmak oldukça zor. O yüzden bunun bir emir şeklinde gelmesi bence çok rasyonel bir durum değil. Düşmanlarınızı sevin kısmı. Şimdi son kısım 5'in. 5'incinin son kısmını da bitirip durmak istiyorum. Çünkü boğazım kötü oldu gerçekten. Komşunu seveceksin. Düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü o güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğurur. Yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de böyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun. İşte tam olarak bence Hristiyanlığın özeti bir kısım olmuş bu. Burada İsa Aleyhisselam sadece sizi seveni severseniz sizi vergi görevlisi olmakla suçluyor. Yani çıkarcılıkla sizden bir şey almadan verebilmeyi teşvik etmeyi istiyor. Bunu putperestlerin de böyle yaptığını vurgulayarak da ne kadar kötü bir durum olduğunu göstermeye çalışıyor. Size zulmedenler için dua edin. Göklerdeki babanız onların da yağmurunu yağdırıyor, eşit davranıyor. Babanız eşit davranırken size eşit davranmaktan alıkoyan şey nedir gibi bir tutum var bence burada. Aslında önemli bir vurgu ama insanoğlu bunu yapmaya ne kadar fıtraten uygun, orası tartışılır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burada bu seferlik madde 5'i çok uzun olduğu için kesmek zorunda kaldım. İnşallah 6 ve devamı şeklinde devam edeceğiz. Programın böylece devam etmesi ümidiyle Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Tekrar 6. kısmıyla baştan sona Yeni Ahit programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir baştan sona Yeni Ahit programıyla daha karşınızdayım. Bugün Matta İncili'nin 6. kısmını değerlendireceğim inşallah. Okuyup yine yorumlayacağız her zamanki gibi. O zaman hadi başlayalım. Yoksullara yardım. Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verirken sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Burada bir ikiyüzlülere karşı bir eleştiri var. Onlar ödüllerini almıştır diye kinayeli bir vurguyla beraber onları eleştiriliyor. Sadaka verirken, yardım ederken bir elin verdiğini öteki elin görmemesi gerektiğini söylüyor. Yine Peygamber Efendimiz'den rivayet olunan bir hadiste de böyle bir durum var. Yani bu kısım açıkçası çok da yoruma açık değil. Gayet anlamı da açık. Her şey anlaşılabilir durumda diye düşünüyorum. O zaman devam edelim. Dua. Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerinizi duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir. Burada da yine vurgulanan şey aslında dua edeceğinizde içinizden talep etmeniz. Bunu insanların dışına vurarak böyle duayı gösteriş haline dönüştürüp buradan bir rant elde etmeye çalışmamanız. Burada yine Havra'da Yahudilerin ibadet ederken gösterişe dökmeleri eleştirilmiş. İncil aynı şeriatın devamı niteliğinde olduğu için de doğal olarak onları eleştiriyor böyle yapılmaması gerektiğini. Babanıza dua edin içten diyerek gizlilik içinde yapılmasını tavsiye ediyor. Ve bunun için siz şöyle dua edin diye de devam ediyor. Bu dua, şimdi anlatacağım dua aslında bayağı bilinen bir şey. Madde 6'da geçiyor. Filmlerde vesaire de görmüşsünüzdür aslında bu duayı. Göklerdeki babamız diye başlayacak şimdi. O zaman hadi başlayalım. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Burada da duada yine aslında Tanrı'ya olan inancını tazeleyerek insanların Tanrı'nın istediğini yeryüzünde de yereğine getirmeleri gerektiği vurgulanıyor. İnsanların diğer insanları bağışladığı gibi Tanrı'nın da esas hayatın başlayacağı zaman insanları bağışlaması bağışlayanlar tarafından dileniyor. Değişik bir cümle oldu ama devam edelim. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. Oruç. Oruç tuttuğunuz zaman 200'lüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Yine aynı eleştiri geldi. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Bu da Hristiyanların oruç tutarkenki bir sakrament var onlarda ama bu sakrament içerisinde değil. İbadet esası gibi, bizdeki abdest gibi değerlendirilebilir belki. Öyle ki insanlara değil gizli olan babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Burada babanın gizlilik içinde olduğuna bir vurgu var. Ayrıca gizlilik içinde yapılanı ödüllendireceğini de yine söylüyor. Baştan beri olduğu gibi. Öte yandan bu oruç meselesinde ben bugünkü bizim Müslümanların açısından da bir değerlendirme yapılabileceği kanaatindeyim. Bence İncil'in bu kısmının biz Müslümanlar için de önemli bir tavsiyesi var gibi duruyor. Çünkü oruç zamanı Ramazan'da siz de görüyorsunuzdur. İnsanlar sinirli, daha agresif. Oruç tuttuklarını sürekli belirterek insanlara kötü davranır bir hale bürünüyorlar. Burada İncil'in bu kısmında da böyle yapılmaması gerektiği, bunun hiçbir faydasında olmayacağı vurgulanıyor. Göksel hazineler. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pasonları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Geçiciliğine bu malların bir vurgu yapılmış. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pasonları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. Burada da yine kazanılan şeylerin Allah katında kazanılmasının önemi vurgulanmış. Allah katında kazanılanın değerinin çok çok daha yüksek olacağı vurgulanıyor. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Gözünüz bozuksa bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa ne korkunçtur o karanlık. Buradaki göz tabii ki fiili göz, yani bildiğimiz organ olan göz değil. İnsanın içinin aydınlanması anlamında bir göze vurgu yapılmış. Bedenin ışığı gözdür derken aslında Tanrı'yı bilip tanımanın insan bedenini nasıl canlandırdığını ve bu göz eğer sağlam değilse, yani imanınız yeterli seviyede değilse bedeninizin hiçbir işe yaramayacağına bir vurgu yapılmış. Devam edelim. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Yine gökteki hazineye vurgu yapılarak paraya kul olmamak gerektiğine vurgu yapılmış. İnsanlar bugün özellikle modern dünyada modern eğilimlerinin önemine binaen sürekli bir haz duygusunun peşindeler. Ve para modern dünyada eskiden de olduğu gibi çok büyük bir yer tutuyor. Gittikçe de önemi artan bir unsur. Ve Tanrı'nın istediğinin olabilmesi için burada iki Tanrı'ya kulluk etmemek gerektiğini, paranın tanrılaştırılmaması gerektiği vurgulanıyor. Kaygılanmayın. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır odunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlılar! Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diye kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinimimiz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Bu kaygılanmanın kısmı insanın anlam dünyası için önemli bir kısım. Fakat biraz Kur'an-ı Kerim'le çelişen yerleri var bana göre. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Allah bizlere çalışmamız gerektiğini, boş oturmamamız gerektiğini, yarın içinde Allah adına kaygılanmamız gerektiğini vurgular. Çünkü bizim için önemli olan yarına bu dünyadan ne götüreceğimiz değil, yarın için kendimizin, kendi içsel hazırlığımızın nasıl olduğudur. Yani Allah'ın karşısına çıktığımız zaman ne götürebiliriz oraya? Önemli olan budur. Burada yine Tanrı'nın egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin derken buna yakın bir cümle söylenmiş gibi, fakat ne yiyeceğiz ne içeceğiz diye kaygılanmayın konusu açıkçası çok da tutarlı değil. İnsan çünkü temel güvenlik önlemlerini almadan, ne yiyecek içecek gibi, can sağlığı gibi, bunları almadan ibadetini dahi kolay kolay yapamaz hale gelir. Önce bunları halledip daha sonra insanın ibadetine devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. Tabii ki bunlar olmadan ibadet etmeyin gibi bir anlam çıkmasın. Bunların olması gerekliliğine vurgu yapmak için sadece böyle söylüyorum. Fakat bunu abartıp hayatın temel amacı haline getirmek de çok yanlış. Yine bugünün dünyasında yine bunlara bir fazla abartılı anlam yükleme sonucu insanlarda anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıklar meydana geliyor. Sürekli kendi fikirlerinin önemini vurgulayıp acaba ne olacak, başımıza ne gelecek, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz gibi durumlarda sıkışıp kalarak aslında Tanrı'nın egemenliğine giremiyorlar. Ve burada ise kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın vesaire derken aslında Allah'ın onları hiçbir iş yapmamalarına rağmen nasıl da desteklediği, nasıl giydirdiği, nasıl büyüttüğü gibi olaylara vurgu yapılarak insanın da böyle olması gerektiği sonucuna varılmış gibi geliyor bana. Fakat yine de bu kısmın tam olarak böyle olduğunu düşünmüyorum. Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi derken de onun zenginliğine rağmen aslında Tanrı'nın yardımı olmazsa ne kadar fakir olabileceğiniz gibi bir anlam verilmiş sanki. Bu kısmın yorumunu da böylece bitiriyorum. 7. kısma daha sonra geçeceğim. Madde 6'yı burada bitirelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. İnşallah da güzel gidiyoruzdur, beğeniliyordur podcast serisi. Baştan sona Yeni Ait serisinin güzel olacağı inancındayım. Bu yüzden de devam edeceğim inşallah. Tekrar teşekkür ederim. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Baştan sona Yeni Ait programımıza hoş geldiniz. Bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Matta'nın 7. babında kalmıştık. Matta İncil'inin. Öyleyse başlayalım. Başkasını yargılamayın. Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözünde mertek varken kardeşine nasıl izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin? Seni ikiyüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler. Buradan ne anlıyoruz? Buradan aslında adil bir yargılamanın olacağını anlıyoruz. Şöyle ki, kötülere karşı adaletli, iyilik kısmından bahsedilmemiş. Kur'an-ı Kerim'de kötülere karşı ne yaptılarsa aynısının onları bulacağını, fakat iyilere misliyle verileceğinden bahsedilir. Yani Rabbimiz adaletsizlik yapmaz. İncil'de de böyle bir şey sezilebiliyor. Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız kısmı tam olarak buna yakın. Burada aslında problemi kendinizde aramanız gerektiği vurgulanmış. Yani öncelikle siz din kardeşinize laf etmeden kendinize bakın. Siz kendinizi düzeltirseniz zaten herkes aynı şeyi yapsa dünya düzelir gibi bir mantık sezdim ben Matta'nın bu kısmından. Çok da fazla açıklanabilecek bir kısmı yok zaten gayet açık anlamı. Şuraya da bakacak olursak kutsal olanı köpeklere vermeyin. Ya burada sanki kutsalı koruma var gibi. Kötü insanlara kutsal değerlerin verilmemesi gerektiği, onların dışarıdan görülüp sezilip daha sonra kutsal objelerin veya kutsaliyet içeren herhangi bir emanetin o insanlara verilmemesi gerektiği anlaşılıyor bence. Devam edelim. Tanrı'dan dileyin. Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir ya da balık isteyene yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Çünkü kutsal yasanın ve peygamberin söylediği budur. Buradan da anladığımıza göre insana çalıştığından başkası yoktur. Yine Kur'an-ı Kerim'le bir bağlantı kuracağım. Bugün biraz fazla bağlantı kuruyorum ama gerçekten öyle. Kurulabiliyor bu bağlantı. Çünkü ne diyor burada da? Kapı çalana açılır. Bu kutsal yasa, İncil'de de kutsal yasa denilen şeyin, bizde de sünnetullahın çok net bir olgusudur. Kapı çalmayana açılmaz. Bu olay bu kadar basit. Ve burada da Rabbin bir anne babanın bile evladına kötü şey yapmayacağını, Rabbin nasıl bunu yapacağını, o yüzden çalışmanın karşılığını Allah'ın kesinlikle vereceğini vurgulamışlar. Daha doğrusu vurgulanmış. Belki bu hani İncil'in bozulmayan kısımlarından da olabilir. Sözleriyle bozamadıkları kısımlardan da olabilir. Çünkü Rabbimizin sözüne çok yakın duruyor. Dar kapı, geniş kapı. 13. kısmındayız. Matta 7, 13. ayet. Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yolda çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Bu da yine bir akabe gibi duruyor sanki. Sarp yokuş bizdeki. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Öncelikle aslında ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Dar kapıdan girin diye başlıyor. Yani aslında insanı zenginlikle sınav etmenin ne kadar daha zor olduğunu buradan görebiliriz. Çünkü yıkıma götüren kapı geniştir diyor ki ben buna katılıyorum. İnsan Eğer sürekli bir genişlik içerisinde hiç Rabbini, kendisini, hayatı sorgulamadan bir şekilde yaşamını devam ettirirse, diğer hayvanlardan çok da bir farkı kalmadan biyolojik varlığını sürdürüp biyolojik varlığını bitirerek bu dünyadan göçüp gidiyor. Göçtükten sonrası artık onun için büyük bir problem. Çünkü Rabbimiz böyle olmamasını istiyor. Dar kapıya girin uyarısı var İncil'in bu kısmında da ki katılıyorum. Ve geniş kapıdan geçenlerin çok, dar kapıyı bulanların az olduğu da vurgulanmış. Buna da katılıyorum. Yine Kur'an-ı Kerim'de onların çoğu inanmazlar şeklindeki uyarının da burada benzerini görmüş oluyoruz. Ağaç ve meyvesi. Sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç ise kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Şimdi buradan devam edelim bu kısmı açıkladıktan sonraki. Burası Matta 15 ve 21 arasıydı. 21 dahil değil. Yani 7. babın. Onu unutmuyoruz. Hep 7. babdayım. Sahte peygamberlerden sakınılması gerektiği, bunların anlaşılması için de Rabbimizin aslında onların kalplerini mühürlemesi gibi sanki duruyor. Çünkü mühürlenmiş bir kalp iyi yolu kesinlikle bulamaz. Sahte peygamberlik iddiasında bulunan birisinin de Rabbimiz kalbini mühürleyeceğine göre böylece onlar kötü karakterli insanlar olup davranışlarında dışarıya elbet bir yerde patlayacaktır bu kötü karakterleri. Peygamber olarak da iyi meyve vermesi gereken bu peygamberlik iddiasında bulunan kişiler kötü meyve vereceği için anlaşılacaktır diyor İncil. Buna katılabilirim. Mantıklı bir bölüm. Şimdi burasının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başlayalım. Bana Ya Rab, Ya Rab diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki Ya Rab, Ya Rab biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden ey kötülük yapanlar diyeceğim. Burası çok çok önemli bence. Çünkü İsa Aleyhisselam burada kendisine Ya Rab, Ya Rab diyenleri eleştiriyor. Böyle diyenlerin, böyle seslenenlerin göklerin egemenliğine giremeyeceğini vurguluyor. Göklerin egemenliğine sadece gökteki babamın istediğini yerine getiren girecektir diyor. Yani Rabbimiz ne derse o olacak. İsa Aleyhisselam'ın dediği sadece bir peygamberlik kurumu olarak insanları doğru yola iletmektir. Allah ne derse o olacak. Son sözü her zaman Allah söyleyecek. Tam olarak bu vurgulanıyor. O gün birçokları Ya Rab diyerek İsa Aleyhisselam'ın peşine düşeceklermiş. İsa Aleyhisselam'a biz senin adınla peygamberlik yapmadık mı vesaire mesajını yaymadık mı cinler kovmadık mı diye birçok şeylerde bulunacaklar söylemde. Fakat İsa Aleyhisselam onlara ben sizi hiç tanımadım uzak durun benden ey kötülük yapanlar diyeceğim diyor. Buradaki kötülük yapanlar kısmının da aşırı önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü İsa Aleyhisselam kendisine Ya Rab deyip bu iddialarda bulunan insanları uzak durun benden kötülük yapanlar diye tanımlıyor. Çok çok önemli bir kısım. Devam edelim. Sağlam temel, çürük temel. İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar, ev yıkılır. Yıkılışı da korkunç olur. İsa konuşmasını bitirince halk onun öğretisine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. Çünkü o bir peygamberdi. Buradan Rab bağlantısına gidecek. Çünkü o bir peygamberdi kısmı benim yorumum. Orayı İncil'den sanmayalım. Burada İşte bu sözleri uygulayamayan insanların ne kadar yanlış bir akıl yürütmeye sahip olduğu metaforik bir anlatımla vurgulanmış. Evlerini kumun üzerine yapan kişilere benzetiliyor. burada bu düşünceye sahip olan insanların. Matta'nın bu 7. kısmının İsa Aleyhisselam'ın Rab'lığı konusunda haşa önemli açıklamalarda bulunduğu kanaatindeyim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir baştan sona yeni ait programında daha buluşmak dileğiyle. Rabbimin rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Bir baştan sona yeni ait programına daha hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Matta İncili'nin 8. babında kalmıştık. Matta 8'den başlayalım o halde. İsa bir cüzamlıyı iyileştiriyor. İsa dağdan inince büyük bir kalabalık onun ardından gitti. Bu sırada cüzamlı bir adam yaklaşıp, "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin." diyerek onun ayaklarına kapandı. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim temiz ol." dedi. Adam anında cüzamdan temizlendi. Sonra İsa adama sakın kimseye bir şey söyleme dedi. Git kahine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuyu sun. Evet, burada 1 ve 4. ayetler arasını okuduk. Şimdi buranın yorumunu yapalım. Açıkçası Matta 8'in yorumunda biraz zorlandım. Çok fazla mucizeye içeren bir kısım. Yine 9 ve 10'da da biraz böyle devam edecek de. 8. kısım gerçekten biraz zor. Çünkü mesela şöyle problemler içeriyor. İsa Aleyhisselam'ın farz edelim ki bu adamı temiz kıldığını. İsterim temiz ol dedi. Adam cüzamdan temizlendi diyor. Ve sonra kimseye bir şey söyleme git kahine görün diyor. Şimdi bunun altındaki sebep ne olabilir? Kahine görünmesinin sebebi İsa Aleyhisselam'ın aslında peygamberliğinin kanıtı olduğunun anlaşılabilmesi için olabilir. Çünkü cüzamlı birisini durduk yere iyileştirdiği için kahin de bunu görecektir. Ve bu biraz aslında şuna benziyor. Musa'nın buyurduğu sunuyu sun kanıtlamak için kısmı. Musa'nın buyurduğu sunuyu sun kısmını biraz aslında araştırdım. Bununla ilgili çok büyük bir şey bulamadım. Şu çıkıyor. Musa Aleyhisselam'ın bir kurbanı. Levililerde galiba. Ondan bahsedildiği gözüküyor. Fakat ben burayı şöyle görüyorum. Nasıl ki Musa Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssada Firavun'un karşısında büyücülere gücünü göstererek kendini kanıtlıyor ve işin ehli olan büyücüler onun gerçekten peygamber olduğunu anlıyorlarsa, işte bu da tam olarak herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuyu sun kısmı da bence tam da bunu vurguluyor. İşin uzmanı olan kahinler bunu kendilerinin yapamayacaklarını anladıkları için İsa Aleyhisselam da peygamberlik veya Hristiyanların anladığı şekliyle bir tanrılık görecekler haşa. Devam edelim. Yüzbaşının imanı. İsa Kefernahum'a varınca bir yüzbaşı ona gelip "Ya Rab" diye yalvardı. "Uşağım felç oldu. Evde yatıyor. Korkunç acı çekiyor." İsa gelip onu iyileştireceğim dedi. Ama yüzbaşı "Ya Rab, evime girmene layık değilim" dedi. "Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim, gider. Ötekine gel derim, gelir. Köleme şunu yap derim, yapar." İsa duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Şimdi burada bir duralım, önemli olduğunu düşünüyorum. Normal şartlar altında kendisi buyruk altında olması, birilerini buyruk altına alması, insanlara şunu yap deyince yaptırması vesaire hoş karşılanan bir şey değildir insani açıdan. Peki İsa Aleyhisselam bunu neden hoş karşılıyor? Burada anlamamız gereken kısım bence şu. Ki eğer burada böyle literal anlamda bir çıkarım varacaksak benim dediğim yorumu yapamayız. Böylece de Matta'nın bu kısmının Allah katından olması birazcık sakata gelir açıkçası. Çünkü hiçbir insan diğer insanı buyruğu altına alıp da ezmesiyle diğer bir peygamber buna hayran kalmaz. Burada neyi vurguluyor diyeceğim gibi oraya gelelim. Burada İsa Aleyhisselam'ın aslında sözüyle iş yapabileceğini vurgulamak istemiş adam. Yani diyor ki adam, ben bile bunu yaparken insanlara söz geçirebiliyorsam senin gelmene gerek bile yok. Sen bir sözünle hastayı iyileştirirsin demeye getiriyor lafı. Devam edelim. Ardından gelenlere size doğrusunu söyleyeyim dedi. Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim. Size şunu söyleyeyim. Doğudan ve batıdan birçok insan gelecek. Göklerin egemenliğinde İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Sonra İsa yüzbaşıya, git inandığın gibi olsun dedi. Ve uşak o anda iyileşti. Tam da dediğim gibi oldu. İsa aleyhisselam sadece bir sözüyle iyileştirdi. Peki buradaki bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak meselesi nedir? Buradaki şey yine aslında İncil'in daha sonraki zamanlara bir vurgusu olarak algılanıyor Hristiyanlar tarafından. Şöyle ki, nasıl ki dünyevileşme arttıkça dinlerin otoritesi azalıyormuş gibi gözüküyor. Bu aslında onun İncil'de geçtiği anlayışının bir vurgusu. Çünkü artık inananların, yani asıl mirasçıların karanlıkta kalacağına bir vurgu var. Devam edelim. İsa birçoklarını iyileştiriyor. İsa Petrus'un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca birçok cinliği kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi. Bu peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zayıflıklarımızı o kaldırdı, hastalıklarımızı o üstlendi. Şimdi buranın yorumuna geçecek olursak, İsa aleyhisselamın mucizelerinin bir başkası anlatılmış, kadının ateşini düşürüyor. Fakat burada önemli olan kısım bence şu. Kötü ruhları kovmasıyla hastalar mı iyileşti? Yoksa kötü ruhlar ayrıca kovuldu, hastalar da hepsi iyileştirildi şeklinde mi bir ayrım var? Çünkü biliyoruz ki hastalıkların kaynağı kötü ruhlar vesaire değil, virüsler, bakteriler. Bunu belki psikolojik rahatsızlıklar için söyleyebiliriz, ruh sağlığı bozukluğu için. Onda da yine kötü bir ruhun değil, insanın kendisinin hatasından bahsedebiliriz İslami açıdan. Bunun yanlış olduğunu bugün de bildiğimiz için, o zaman da aslında bu çok yani İslami coğrafyada bilinebilecek bir şey. İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı çağda demiyorum tabii ki. Peygamber Efendimiz ve sonraki dönemlerinde. Buradan o zaman ne anlamamız gerekiyor? Demek ki burada ya bir ayrım var ya da bu kısımda bir hata gözüküyor. Dediğim ayrım varsa yine problem yok tabii ki. Peki hastalıklarımızı o üstlendi kısmına ne demek gerekecek? Yani üstlenmek demek, onun sorumluluğunu almak, o ağırlığın altına girmek demek. İsa aleyhisselam Tanrı ise zaten bu herhangi bir üstlenmeyle sorumluluğu altına alma şekline gelmeyecektir. Az sonra da yine bir kısımda vurgulayacağım. Ciddi anlamda dikkatimi çeken bir kısım oldu benim. O yüzden burada çok duraksamayayım, devam edeyim. İsa'yı izlemenin bedeli. İsa çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçilmesini buyurdu. O sırada din bilginlerinden biri ona yaklaşıp öğretmenim dedi. Nereye gidersen senin ardından geleceğim. İsa ona tilkilerin ini, kuşların yuvası var. Ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok dedi. Başka bir öğrencisi İsa'ya ya Rab izin ver önce gidip babamı gömeyim dedi. İsa ona ardımdan gel dedi. Bırak ölüleri kendi ölülerini kendileri gömsün. Şimdi burası da farklı bir durum içeriyor. Anladığımız kadarıyla İsa aleyhisselam bu hastaları vesaire iyileştirdiği ortamda çok da istenmiyor. Bu birincisi. İkincisi buradaki insanların çoğu da imanlı insanlar değil. Çünkü öğrencisi babamı gömeyim dediği halde İsa aleyhisselam bırak onu kendi ölülerini kendileri gömsün dediği için o diyor ki yani o senin baban bizden değildi. Bu mesajı veriyor. Bu mesajı verdiğine göre de demek ki inanmayanlarla muhataplar. Buradan çıkan sonuç bu. Hristiyanlar açısından ne ders çıkarılabilir? Biraz aslında hoşgörü ortamını zedeleyen bir durum. İsa fırtınayı dindiriyor. İsa tekneye binince ardından öğrencileri de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu. Öğrenciler gidip onu uyandırarak "Ya Rab, kurtar bizi yoksa öleceğiz" dediler. İsa "Neden korkuyorsunuz ey kıtı imanlılar" dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık süt liman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. "Bu nasıl bir adam ki rüzgarda gölde onun sözünü dinliyor" dediler. Şimdi burasının aslında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? İsa Aleyhisselam'a tanrılık atfedildiğini biliyoruz. Peki tanrılık atfedilen birisi kendi çıkarttığı doğa olaylarına tutup da azarlamasına ihtiyaç duyar mı? Ya olayı zaten kendisi başlatıyor. Eğer tanrı tasavvuru böyleyse Hristiyanlığın ki böyledir, azap etmek için de tanrı bir takım doğa olaylarını kullanır. Bu İslam'da da böyledir. Fakat eğer kendi azabını tanrı, eğer İsa Aleyhisselam'a tanrılık atfedeceksek, kendisi durdurduğu zaman neden insanlar hayret içinde kalsın? Öte yandan İsa Aleyhisselam neden böyle bir şey yapsın? Bu açıdan burası problemli geldi bana yine. Yani ortalığı burada mı metaforik bir anlam ararsak, orada yanınızda İsa Aleyhisselam varken neden korkuyorsunuz gibi bir mesaj çıkabilir. Yine inananların şaşırması da, bu nasıl bir adam ki rüzgarda gölde onun sözünü dinliyor şeklindeki şaşırmaları da aslında daha önceki olayları da bildikleri halde buna şaşırıyorlarsa yine burada da bir enteresanlık var. Yani dediğim gibi biraz yorumda da zorlandım açıkçası ben bu kısmı. Arka planı da çok net değil. Şimdi Matta 8'in son kısmını okuyacağım. Yine orada da bir şey vurgulayacağım. Yine net olmayan bir arka plan var. Okuyalım. İki cinlinin iyileştirilmesi. İsa gölün karşı yakasında Gadaralıların memleketine vardı. Orada onu mezarlık mağaralardan çıkan iki cinli karşıladı. Bunlar öyle tehlikeliydi ki kimse o yoldan geçemiyordu. İsa'ya "Ey Tanrı'nın oğlu, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdılar. "Buraya vaktinden önce bize işkence etmek için mi geldin?" Onlardan uzakta otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler İsa'ya "Bizi kovacaksan şu domuz sürüsüne gönder" diye yalvardılar. İsa onlara "Gidin" dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşturarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kente gittiler. Cinli adamlarla ilgili haberler dahil olup bitenlerin hepsini anlattılar. Bunun üzerine bütün kent halkı İsa'yı karşılamaya çıktı. Onu görünce bölgelerinden ayrılması için yalvardılar. Şimdi burada ne anlıyoruz? Yine cinli insanların vesairenin bulunduğu kötü bir yere varıyor İsa Aleyhisselam. Buraya vardığında da olayı zaten özetledi. Bu cinliler İsa Aleyhisselam'ın kendine eziyet etmeye geldiğini biliyorlar kendilerine. Bu şekilde de diyorlar ki en azından bize acı, bizi şu domuzlara gönder. Giden domuzların içine girince de onlar intihar ediyor. Böylece bu olay bitiyor. İnsanlar da o cinlerden kurtulmuş oluyor. Şimdi buradaki esas dikkat edilmesi gereken son cümle. Onu görünce bölgelerinden ayrılması için yalvardılar. Demek ki burada cinlerin çok yoğun olduğu bir bölgeye gidiyor ki İsa Aleyhisselam, onu görenler ayrılması için yalvarıyorlar. Fakat enteresan olan kısım şu, oraya gelenler kent halkı. Yine kendisi vurguladı bunu İncil'in. Demek ki cinler olarak, o kötü cinler olarak burada vurgulanan şey o kentin halkı. Onun yalvarması, o yüzden yalvarıyorlar İsa Aleyhisselam'ın gitmesi için. Çünkü kendilerine azabın geleceğini biliyorlar. Bunlar insansa kendilerine azabın geleceğini bile bile neden reddediyorlar sorusu enteresan. Bunu yine mesela Samiri olayında görebiliriz Kur'an'da. İşte Musa Aleyhisselam gidiyor, yerine birilerini bırakıyor vesaire. 40 yıl çekiliyor, tekrar geliyor. Buzağı yapmışlar, ona tapıyorlar. Daha önce denizi yarıp sizi oradan geçiren Musa Aleyhisselam değil miydi? Evet. İşte durum, buradaki durum da tam olarak bize benziyor. Dediğim gibi yorumu biraz zor bir bölüm oldu. 9. bölümün yorumu da biraz zor. O yüzden 8'de burada bitirip 9. bölümde biraz daha çalışarak yorumlamaya çalışacağım açıkçası. Çünkü zorlaştı burada mucize kısmı işin içine girince. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir baştan sona yeni ayet programıyla daha karşınızdayım. Bugün Matta İncili'nin kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. 9. kısmını yorumlayacağım inşallah. O halde daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Bir felçlinin iyileştirilmesi. İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. Kendisine yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye "Cesur ol oğlum, günahların bağışlandı." dedi. Bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden "Bu adam Tanrı'ya küfür ediyor." dediler. Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki "Yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye." Sonra felçliye "Kalk yatağını topla, evine git." dedi. Adam da kalkıp evine gitti. Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren Tanrı'yı yücelttiler. Şimdi burada bu kısmın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öte yandan İncil okurken bunu daha fazla yapmaya başlayacağım. Ne yapacağımı da şimdi anlatacağım. Şimdi burada şu kısım önemli. Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Şimdi buradan sanki insanoğlu gerçekten günahları bağışlama yetkisine sahipmiş gibi bir hava oluyor. Hani bu filmlerde falan gördüğümüz kilisenin istediği gibi günahları bağışlaması bize de mantıksız gelen tarafı. Peki bu işin aslı ne? Gerçekten insanoğlu günah bağışlayabilir mi? Bunu biraz araştırdım. Bible Hub'dan vesaire de baktım. Diğer yorumlara da baktım. Kendi araştırmalarımı da yaptım. İşte bu araştırma sürecini tartışmalı bir şey olduğu zaman bundan sonra yaparak ilerleyeceğim. Mesela bu tarz bir konu olabilir. Veya işte Protestanlarla Katolikler arasında ayetin o kısmında bir anlaşmazlık olabilir. Bunları daha çok vurgulayarak ilerleyeceğim. Şimdi buradaki problem ne? İnsanoğlu günahı bağışlayabiliyor mu, bağışlayamıyor mu? Buradaki kelimenin aynı şekilde geçişi, insanoğlu şeklinde geçişi yine başka bir İncil'de, Yuhanna İncili'nin 5. babının 27. ayetinde de geçiyor. Peki bu orada geçen kısmında nasıl? Yine aynı. Yine insanoğlu şeklinde geçiyor fakat Hazreti İsa'ya direkt bir vurgu var. İsterseniz onu da yine açıp okuyabilirsiniz. Böyle olunca da buradan anlaşılan demek ki burada bahsi geçen günahları bağışlama mevzusu Hazreti İsa'ya verilmiş bir yetki. Yani her insan günah bağışlayabilir diye bir sonuç çıkamaz buradan. Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren Tanrı'yı yücelttiler kısmı ise. Hazreti İsa'ya böyle bir yetkinin verildiğini, adamı iyileştirdiğini ve bunu da bir insan olarak Hazreti İsa'ya bir Tanrı'nın verdiğini vurgulayarak Tanrı'yı yüceltmişler. Burasının da yine önemli olduğunu düşünüyorum. Buraya kadar gördüğünüz gibi Hazreti İsa'ya hiç Tanrılık atfeden bir şey göremedik. Tam tersine hatta Tanrı'nın Hazreti İsa üzerindeki otoritesini sürekli vurgulayan ayetler var. Matta'nın öğrencilere katılması. İsa oradan geçerken vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama "Ardımdan gel" dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa Matta'nın evinde sofrada otururken birçok vergi görevlisiyle günahkar gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu. Bunu gören Ferisiler İsa'nın öğrencilerine "Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?" diye sordular. İsa bunu duyunca şöyle dedi. "Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim." Burası da önemli. İsa Aleyhisselam'la Ferisiler arasındaki ayrılığı yine vurgulayan bir kısım. Ferisiler bildiğimiz gibi o bölgede yani Nazaret bölgesinde bulunan insanlar. Orta Doğu'nun aslında her yerinde varlar da. Yoğunluk olarak o bölgedeler. Yeni bir din getiren, daha doğrusu yeni bir din değil, yeni bir şeriat getiren Hazreti İsa'ya da doğal olarak karşı çıkıyorlar. Peki burada nereyi yorumlayabilirsin? Şurası önemli. Ben kurban değil merhamet isterim. Sağlamların değil hastaların hekime ihtiyacı var. Bu iki söz burayı özetleyen şeyler aslında. Yani İsa Aleyhisselam diyor ki zaten doğru yol üzerinde olanlarla benim işim yok. Ben yanlış yol üzerinde olanları beni doğru yola çekmeye geldim diyor. Aslında önemli bir vurgu. İncil'in varlığı, Hazreti İsa'nın geliş sebebi gibi sebeplere bir vurgu var aslında. Matta'nın katılışını da burada gördük. İsa Aleyhisselam'ın arasına. Devam edelim oruçla ilgili soru. Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya neden biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi. Güvey aralarındayken davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. O zaman oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker, giysiden kopar. Yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlarla doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar, hem şarap dökülür, hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara konur, böylece her ikisi de korunmuş olur. Şimdi burada önemli olan neresi var? Orucu neden tutmadıklarını söyleyen bir kısım var. Orucu neden tutmadıklarının cevabı ise güvey aralarındayken davetliler yas tutar mı diye bir durum var. Demek ki aslında orucun anlamının yas olduğunu buradan İsa Aleyhisselam vurgulamak istiyor. Yani daha önceki oruç tutanlar demek ki yas için tutuyorlardı. Ama ben aralarından ayrılınca yani güvey aralarından ayrılınca diyor. O zaman oruç tutacaklar. Bu da yine Hristiyanlara orucun farz kılındığını gösteren bir ayet. Alt tarafında da yine bu kısmın yeni şarap yeni tulumlara konur karıştırılmaz vesaire diye aslında doğru olan şeyin yanlışla ayırt edilmesini bir nevi ve eski şeriattan yeni şeriatın biraz ayrılması gibi sanki gözüküyor ama aslında yeni bir şeriat getirmediğini biliyoruz Hazreti İsa'nın. O yüzden burası biraz irdelenmesi gereken bir noktaymış. Keşke daha önce irdeleseydim. Ama yine ileride denk gelecektir zaten. Dirilen kız iyileşen kadın. İsa onlara bu sözleri söylerken bir havra yöneticisi gelip onun önünde yere kapanarak "Kızım az önce öldü. Ama sen gelip onun üzerine koyacaksın elini. Dirilecek," dedi. İsa kalkıp öğrencileriyle birlikte adamın ardından gitti. Tam o sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu. İçinden "Giysisine bir dokunsam kurtulurum," diyordu. İsa arkasını dönüp onu görünce "Cesur ol kızım, imanın seni kurtardı," dedi. Ve kadın o anda iyileşti. İsa yöneticinin evine varıp kaval çalanlarla gürültülü kalabalığı görünce "Çekilin," dedi. "Kız ölmedi, uyuyor." Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elini tuttu. Kız ayağa kalktı. Bu haber bütün bölgeye yayıldı. Buradaki mevzu aslında benim dikkatimi çeken iki tane önemli yer var. Birisi İsa Aleyhisselam imanın kurtarıcılığına vurgu yapıyor. Yani o kanaması olan kadının kurtulmasının sebebini imanı olarak görüyor ve imanın seni kurtardı diyor. Burası önemli. İkincisi ise ölüyü diriltmiyor. Kız ölmemiş diye vurgulayarak bu diriltme işlemini yapıyor. Aslında uyandırma diyebiliriz buna. Çünkü kız ölmedi uyuyor diyor İsa Aleyhisselam'ın kendisi. Bu da önemli. Ya yani ölüyü diriltmemiş. Uyuyan birisini uyandırmış sadece. İki körle bir dilsizin iyileştirilmesi. İsa oradan ayrılırken iki kör "Ey Davutoğlu, halimiz acı," diye feryat ederek onun ardından gittiler. İsa eve girince körler yanına geldi. Onlara "İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz?" diye sordu. Körler "İnanıyoruz ya Rab," dediler. Bunun üzerine İsa körlerin gözlerine dokunarak "İmanınıza göre olsun," dedi ve adamların gözleri açıldı. İsa "Sakın kimse bunu bilmesin," diye onları sıkı sıkı uyardı. Onlar ise çıkıp İsa ile ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar. Adamlar çıkarken İsa'ya dilsiz bir cinni getirdiler. Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir diyordu. Ferisiler ise cinleri cinlerin önderinin gücüyle kovuyor diyorlardı. Burada yine imana bir vurgu var. Yine İsa Aleyhisselam benim bunu yapabileceğime inanıyor musunuz sorusunu sorduktan sonra evet cevabı alınca adamlar iyileşiyor. Bu kısım önemli. Yine iman onları kurtarmış oluyor. Sakın bunu kimse bilmesin derken de galiba o gözleri açılan insanlara herkesin bölgeye yayılmaması için olabilir. Başka çok da mantıklı bir sebebi yok. İsa Aleyhisselam gizlenmiyor çünkü. Yine ferisilerin laf çarpması var. Cinlerin önderiyle kovuyor bunları diye. Yani kendisinin de aslında bir cinli gibi olduğunu vurgulamak için ferisiler İsa Aleyhisselam'a laf çarpıyor. Ve son kısmına geldik. 9. kısmın ürün bol işçi az. İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor. Göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor. Her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa öğrencilerine, ürün bol ama işçi az dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rabb'e yalvarın. Ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Buradaki vurgulanan tek şey, yani şu da vurgulanabilir. Havralarda öğretiyor. Yani Yahudi şeriatının olduğu bölgelerde ve Yahudi ibadethanelerinde öğrenimini sürdürüyor. İnsanların Hazreti İsa onlara orada dersler veriyor. Önemli olan kısım da ürün bol ama işçi azdan. Yani aslında çok fazla insanın olduğunu ama inananın sayısının az olduğunu vurguluyor. Ki şurada yine Hazreti İsa'nın peygamberliğine ve Tanrı olmayışına bir vurgu var bence. Bu nedenle ürünün sahibi Rabb'e yalvarın, ürünü kaldıracak işçiler göndersin. Ya burada kendisi Rab olan birisi, ya kendisi bir Tanrı olan birisi tutup da ürünün sahibine yalvarın işte size göndersin der mi? Yoksa kendisi bana yalvarın ben de size göndereyim demesi mi mantıklı? Buradan bu mantığı rahatlıkla kurabiliyoruz açıkçası. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki İncil yorumlarında görüşmek dileğiyle inşallah. Cumanız hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.